Ayrım 25.
Ola ki Firdevs Hanım'a bir şey söyleyecekti. Onun beklediğine önem vermeyerek konuşmayı sürdürdüler. Firdevs Hanım diyordu ki, anlamadınız mı? Hala anlamıyor musunuz? Lakin Nihal, sadece Nihal. Bu düşünce bende buraya gelip de ona büsbütün değişmiş, 3 ay içinde büyüyü vermiş görünce doğdu. Behlül uzun bir o ile ayağa kalkmıştı. Bir kahkaha içinde sordu. Siz ne vakitten beri böyle olağanüstü şeyler doğurmaya başladınız? Nihal. İyi ama siz ona bir koca değil, koca arayınız. Hem bakınız, şimdi aklına geliyor. Nihal'in kocası olmak mümkün değil. Büyük bir engel var. Ben Nihal'in borçlusuyum. İşte şimdi, siz anlamıyor musunuz? Hesap ettim, tam 14 altın lira bilmem kaç kuruş borçluyum. Faizleri de hesap ederseniz. Firdevs Hanım darılıyordu. Ama siz bütün şakayı alıyorsunuz. Nihal'i bu mücevher parçasında başka bir birisine mi kaptıracaksınız? Behlül Beşir'e bakarak Firdevs Hanım'a karşılık verdi. Lakin yanılıyorsunuz. Nihal bir mücevher parçası değil, bir ateş parçasıdır. Onunla kavga etmediğimiz bir gün yoktur. Değil mi Beşir? Beşir orada kımıldamadan, sanki soluk almadan, donuk gözlerle duruyordu. Behlül'ün kendisine bu seslenişini işitmemiş gibiydi. O zaman Firdevs Hanım sordu. Ne istiyorsun Beşir? Beşir bir uykudan uyandı ve söyleyeceğini aklına getirmek için ufak bir duraklamadan sonra karşılık verdi. Beyefendi soruyor, eğer izin verirseniz buraya bir küçük sofra kurduracaklar. Bu akşam birlikte yemek için. Firdevs Hanım hemen kabul etti ve Beşir indikten sonra hala kendisine gülümseyerek bakan Behlül'e, ''Siz istediğiniz kadar gülünüz.'' dedi. ''Nihal'i siz alacaksınız. Madem ki ben öyle karar verdim.'' Behlül biraz eğildi ve kuşkusuz bir konuşmayı bu alayla bitirmek istemeyerek en çapkın sesiyle, ''Lakin.'' dedi. ''Siz de daha başkalarının evlenmesiyle kafanızı yoracak kadar gençlikten uzaklaşmış değilsiniz. Nihal biraz daha büyüyünceye kadar bu evin içinde evlenmeye razı edebilecek birisi daha var ki.'' Firdevs Hanım tamamlanmasına izin vermedi ve bu kez büsbütün darılarak, ''Susunuz bakayım.'' dedi. ''Ben ciddi konulara karışan şakalaşmalardan hiç hoşlanmam. Sonra birden bir şey daha aklıma geldi. Ha, size söylenecek bir şey daha vardı, unutuyordum. Bu Nihal konusunda ben birisine daha söz ettim.'' Garip gözlerle Behlül'e bakarak o birisinin bulunmasını bekliyordu. Firdevs Hanım'ın gözlerinde öyle dilici bir bakış vardı ki Behlül karşılık vermedi ve önüne geçilemeyen bir güçsüzlükle gözlerini indirdi. Firdevs Hanım sesini bütün normal haliyle bildirdi. Bihter'e ve küçük bir duraklamadan sonra elini yeniden aynasına uzatarak ekledi. O bu evlenmeyi pek normal buluyor. Behlül hemen anlamıştı. Bu kadın kuşkusuz görünmüş ve işitilmiş hiçbir şeye dayanmaksızın, yalnız bir varsayımın yolunu izleyerek gerçeği yoklamak istemişti. İlk deneme Bihter'de yapılmıştı. Bihter bu denemeden nasıl çıkabilmişti? Kendisi hemen bunu veren bir karşılıkla bu kadında meydana gelebilen kuşkuları gidermeye çalışarak, ''O elbette uygun görecek.'' demişti. ''Peki iyi bilir ki benimle Nihal arasında bir evlilikten sonra ikimiz de bu evde oturamayız. Şu halde anlıyor musunuz?'' Firdevs Hanım gözlerinde tuhaf bir gülüşle bakıyordu. Anlamıyor gibiydi. Behlül öyle sakat bir düşünce ileri sürme ortamına girmişti ki konuşmayı sürdürürse idare edememekten korktu. Konuşma bitmeksizin kesilmiş oldu. Behlül bu kadının her şeyi anlamış olduğu yargısına varıyordu. Bu kadında kızlarının mutluluğuna öyle sönmek bilmeyen bir düşmanlık vardı ki bu sır onun ellerinde Bihter'e karşı korkunç bir silah olabilirdi. Birden Bihter'le aşıklarının yeni bir tehlike dönemine girdiğini anladı. Bundan sonra sandalyesinde mıhlanmış kadının gözleri karanlıkları, duvarları delerek gizli bir düşman hainliğiyle onları izleyecekti. Belki de gene en güzel korunma yoluyla bu evlenme şakasındaydı. Bu dakikaya kadar Bihter'le bir buluşmanın güçlüğünden kaçarken bu dakikada telsini onunla görüşme gereği duydu. Ama nasıl görüşecekti? Bihter'in yeniden kendisinin odasına geleceğinden umudu yoktu. Konuşmanın bu kesintisinden doğan ezinçten Behlül Firdevs Hanım'ı kurtardı. ''Behlül Bey, rica ederim Emma'yı çağırsanıza.'' dedi. 18. Bu evlenme konusu evin içinde tuhaf bir şaka olarak bir süre çalkalandı. Adnan Bey açıkça şakalaşıyor ve ne zaman Behlül Nihal'i bir arada görse ''Nişanlılar!'' diye gülüyordu. En çok gülenler Nihal'e Behlül'ün kendileriydi. İkisinin arasında bu sık sık yinelenen bir oyun oluyordu. Bu evlilik şakası çıktıktan sonra ona herkesle birlikte çocukça bir oyundan başka türlü bakmamakla birlikte kimi dakikalar oluyordu ki Behlül Nihal'in yanında yüreğini eriten bir şey duyardı. Ve o zaman elinde olmaksızın kendi kendine, "Lakin bu evlenme pek mi mümkün olmayacak bir şey değil," derdi. Sonra ötekini düşünürdü. "Ya Bihter? Bihter ne olacak?" Bihter'e ilk hainlik edişinden, Keti'den sonra bir ara ikisinin arasında her şey bitmiş sanılabilirdi. Günler geçmişti. Bihter'le 5 dakika yalnız kalamamıştı. O hep dargın yüzüyle duruyordu. Artık Bihter'in o 3 gecelik kayboluşu bağışlanamayacağını, üstelik açıklama bile istemeyeceğini sanmıştı. Ama Bihter'i tamamıyla kaybetmiş olduğuna da inanmak istemiyordu. Onun gene küçük bir kazayla kollarına döneceğine güveni vardı. Bu güven Bihter'in ilgisizliğinden ezinç duyan onuruna karşı bir tür avuntu gibi bir şeydi. Bihter'in gelip ondan açıklama istemesi, onun büyük bir yükten kurtarmış olmanın yanında bu dargınlık dönemi artık yorumluya başlayan aşkına bir dinlenme süresi hazırlamış oluyor. Üstelik ona gene Keti'ye dönmek, o genç sarı kızla yarım bırakılan sevda ölümsüzlük suyunun son yudumlarını da toplamak için fazla bir özgürlük bırakıyordu. Keti'den sonra Bihter'e daha sıcak ve ateşi döneceğini varsayarken tersine o çapkın kız için özbenliğinde daha doyuma gerek gösteren istekler buluyordu. Yalnız bir şey itiraf etmek istiyordu. Bihter'den usanmış olmak. Bu aşk hayatında nefislik zevkine büyük bir leke sürmüş olacaktı. Onun düşünüşüne göre Bihter o kadınlardan biriydi ki onlara karşı hainlik edilir ama hiçbir vakit terk edilmiş olmak aşağılığı içinde bırakılamaz. Behlül üstelik Bihter'ce terk edilmek, bu kadınca terk edilmişliğin acılarını tatmak için bir istek bile duyuyordu. Artık kendince sebep olunmuş bir bağlantının yenilenmesi olmaksızın Bihter'in odasına gelmeyeceğinden, günler geçtikçe güç kazanan bir güvene varmışken bir gece onun ne vakitten biri terk edilen bu sevda yuvasına döndüğünü görmüştü. Bihter kuşkusuz gecikmiş olan açıklamanın aralarında konuşulması için geliyordu. Sonra bu açıklama işi aralarında o kadar çabuk konuşularak o kadar çabuk kabul edilmiş oldu ki Behlül şaşmıştı. Bihter kadınlık onuruna karşı bir borcu yerine getirmiş, sorunun dış yüzünü kurtarmış olmak için inanmış, aldanmış, aldatılmasına izin vermişti. Bu odaya gerçekte yeniden aldanmak için gelmişti. Artık Bihter de onur ve şeref duygusu onlardan biriyle, o vücutlarını her aşk isteyene satanlardan bir fahişe ile ortaklaşmaya engel olmuyordu. Bu kadın o hainliği anlayıp öğrenmekle birlikte gözlerini kapıyor, yeniden kendisini saran bu kolların arasında bir fahişe hayalini titreşimini, onun sürdüğü kokunun artıklarını görmemek, duymamak için kendisini yalan ve asılsız bir inanışın siyah duvarlar içinde saklıyordu. Behlül karşısında isyan etmiş, onurunun coşup taşmasıyla yükselmiş bir Bihter göreceğinden güvendiyken onu böyle aldatılmaya kabul etmiş görünce kendisini üşüten bir duyguya engel olamamıştı. Artık Bihter başkalarıyla kim bilir kimlerle bir ortaklık başlamış oldu. Behlül ikide bir de ortadan kayboluyor ve bütün bu kayboluşlardan sonra aldatılmaya artık kanıksamış ve razı olmuş bir halde kendisine gelen Bihter'i daha çok küçülmüş, seçkinlerinden daha çok uzaklaşmış olarak buluyordu. O zaman acımasızlıklar yapar, bu kadını horlamak isterdi. Şimdi birlikte bulundukları geceler birbirlerini didiklemekle geçiyordu. İkide bir Bihter bir onur kalıntısıyla ona karşı geldikten sonra arada daha bir öpüşme bile geçmeden fırlar giderdi. Ama bu bağı yenileyen gene o olur, kavgaların sorumluluğunu kendisi yüklenmiş, kabullenmiş bulunurdu. Yavaş yavaş bu kadın Behlül'ün elinde ezilecek, hırpalanacak, sonra en kirli isteklere geri çedilecek aşağılık bir yaratık oluyordu. Sevişmelerine bile bir aşağılık rengi geliyordu. Behlül bu seçkin sevginin ayrıcalığını korumaya özen göstermez olmuştu. Bihter kollarının arasında her seferinde bir parça daha onlardan biri oluyor ve ara sıra irkilmek isteyen onuru, isyanı sürdürmek için kendinde derman bulamıyordu. Behlül kaç kezler ona Firdevs Hanım'dan söz etmişti. Onun için hepsini biliyor, bir gün göreceksiniz ki bu kadın bildiğini bizlere de aktaracak, derdi. Bihter Behlül'ün bu korkusuna karşılık verirdi. Biliyorsa ne olabilir sanki? Adnan Bey'den söz etmek için ikisinin de gücü yoktu. Yalnız Nihal'le evlenme konusundan söz edildikçe Behlül güvence verirdi ki bu evin içinde meydana geleceği kuşkular için en etkili korunma yolu buydu. Bu şakadan söz edilirken Bihter'in dudaklarında elemli bir ezin çizgisi belirir, donuk bir bakışla bir söz söylemeksizin Behlül'e bakardı. Bir şaka olmak için başlayan bu düşünce öyle anlaşılıyordu ki Adnan Bey'in gönlünde bir şakaya verilebilecek önemden daha çok kabule layık olarak görülmektedir. Behlül'ün her kimli olursa olsun kendisine layınlık etmesine üstü örtülü olarak göz yuman Bihter, bu evlenme şakasından öyle korkunç bir acı duyuyordu ki Behlül'ün Nihal'le konuşurken gördükçe sapsarı kesiliyordu. Bir gece itiraf etmişti. "Bu şaka beni öldürüyor," demişti. Behlül bir kahkaha içinde onu öperek "Çıldırdınız mı?" dedi. "Nihal'le bir evlilik. Olacak şey mi? Unutuyorsunuz ki Nihal bir çocuktur. Ondan sonra bu şakayı yasaklamak da mümkün değil." Bu güvence Bihter'i susturuyordu. Ama o acıdan kurtulamazdı. Evet, Nihal bir çocuktu. Ne var ki? 15 yaşında bir çocuktu. Evet, bu şaka yasaklanamazdı. Ancak bu şakaların gerçekleşmesinin önünden sonra nasıl geçilebilecekti? Kendi kendisine bunu sorarken ellerini kilitleyerek acısından kıvranırdı. Behlül bu şakaya her zaman ilgisiz kalamıyordu. Arada sırada gözleri Nihal'e dalarak onun ince yüzünün ince duygulu şiiriyle ruhunda eriyen bir şey duyar ve kendi kendisine sorardı. Kim bilir, belki aranılıp bulunamayan şiir ve sevda bundandır. O zaman elinde olmayarak aşk hayatını çözümlemeye girişir, bütün eski anılarını birer saniye yeniden yaşar. Sonra da Bihter'in parlak siyah saçlarıyla Keti'nin beyaza benzeyen sarı saçları birbirine dolanarak iki yüzden oluşan karışık bir yüz çizdikten sonra bu anı zincirini son bir düğümle bağlardı. En son. Evet, en sonunda ne olacaktı? Bunların hepsinde bir şiirsizlik, anıların bu çiçeklerinde bir kuruluk, bir cansızlık buluyordu. Kim bilir, belki sevdanın ruhu, hayatın şiiri böyle, daha açılmamış bir goncanın tertemiz göğsünde gizliydi. Nihal'le ilişkilerinde her vakit kendisini çekip çeviremiyor, her gün abilik kimliğinden küçük bir parça kaybolarak Nihal'i bir genç kız olarak görmeye başlıyordu. Nihal'i ince omuzlarından tutmak, yüzünü saçlarının sarı dalgalarına sokarak, onun taze ruhunu bir yeperlik çiçeğin belli belirsiz kokusu çeşidinden içine çekmek için çılgınca bir istek duyuşları olurdu. Sonra kendi kendisini azarlayarak günlerce Nihal'e ilgisiz kalmak için çalışırdı. O zaman evlenme şakasının ikisinin arasında gülmek için bir sebep oluşturan bir oyundan başka bir şey olmamasına özen gösterirdi. Bir gün Behlül bir gazetenin kenarına kurşun kalemiyle tuhaf bir baş çizerken Nihal odasına girmiş ve kendisini görmemişçesine işini sürdüren Behlül'ün çevresinde dönüp dolaştıktan sonunda arkasında durarak omuzunun üstünden kurşun kalemini tutmuştu. Behlül sanki onun varlığını hala sezinlememiş, elinde hareketten kalmış kurşun kalemiyle, omuzundan sarkarak ince bileği dudaklarına sürünen Nihal'in küçük eliyle, bir söz söylemeyerek, bir ufak kımıldama yapmayarak duruyordu. Sonra yavaşça parmakları kurşun kaleminden tutmayarak Nihal'in parmaklarını tuttu. Nihal elini çekmeyerek duruyordu. Behlül elinde bu ince, güzel eli, dudaklarının kenarında o mavi damarları görünen sanki saydam bileği sezince yüreğinde bir şeyin eridiğini duymuştu. Bu eli çekerek dudaklarına götürdü ve gene kendini tutamayan bir duygu dermansızlığı içinde kokladı. Nihal hala elini çekmeyerek göğsü Behlül'ün arkasında omuzuna biraz yaslanmış bırakıyordu. İkisinin ruhunu esiri bir kucaklayış içinde eriten bir kendinden geçmişlik dakikası geçmişti. Birden Nihal silkinerek, benliğinde uykuda kalmış bir şey uyanıvererek elini çekti ve Behlül'ün yanına oturarak ''Nişanlı Bey'' dedi. ''Bana anlatır mısınız? Niçin sanki evlenirler?'' Bu soruda öyle tuhaf bir katıksızlık, gözlerini açarak karşılıklılığını bekleyişinde öyle bir hoş çocukluk vardı ki, Behlül demin onu yenik düşüren kısa şiir dakikasının darmadağın kalıntısından sıyrılarak güldü. ''Çünkü'' dedi. O kısa yeniklik dakikasından sonra Behlül yeniden umursamazlığa dönebilmek için büyük çaba harcamıştı. Nihal'in sorusuna yalnız bir çünküyle karşılık veren Behlül, bir dakika önce Nihal'in elini elinde olmayan bir hareketle çekip dudaklarına götüren Behlül değildi. Nihal Behlül'ü taklit ederek, ''Çünkü'' dedi. ''Bilir misiniz, siz bu sözü söylerken kime benzediniz? Mademoiselle de Cortan'a. Onun da bana böyle bir karşılık verişleri vardı.'' Ne zaman karşılık alınması zor bir şey sorulacak olsa, Nihal Mademoiselle de Cortan'ın Fransızcasını taklit ediyordu. Başını sallar, çünkü derdi. Ah, bu yarım kalan çünküler bana ne kadar şeyler kaybettirdi. İşte şimdi de herkesin niçin evlendiğini öğrenemeyeceğim. Nihal bunu söylerken tuhaf bir bezginlik tutumu takınıyordu. Birden aklına bir şey daha geldi. Durunuz dedi. Bana başka bir şey anlatınız. Evlenmek için sevmek gerektir değil mi? Bunu biliyorum. Üstelik bunu sevmek, anlaşılan örneğin benim babamı, Bülent'i, şunu bunu sevişimden başka bir şey. Şu halde bu nedir rica ederim ki öbür sevmeklere benzemiyor? İşte küçük bir soru ki Nihal, beni sana anlatamayacak şeylere sürükleyebilir. Örneğin, en iyisi örnekleri yakından seçmektir. Örneğin Nihal, sen beni nasıl seviyorsun? Nihal gözlerini kapayarak omuzlarını kaldırdı. Bilir miyim? Dedi. Hele ki sizi seviyor muyum? Sanıyorum ki sevmiyorum herhalde. Nasıl söylemeli? Evlenmek için sevmiyorum. İşte bakınız, bir şey itiraf edeyim. Bu evlenmek çakası beni önceleri pek iyi eğlendiriyordu. Ama şimdi iş değişti. Tamamıyla. Artık bundan sıkılıyorum. Nihal'in bunu söyleyişinde öyle hoş, öyle çocukça bir yakınlığı hali vardı ki onun şaka eden sesine geçmemesi mümkün olmayan bir incelik duygusallık titreşimi ekliyordu. O söylerken Behlül dalgın gözlerle bakıyordu. Bir süreden beri onun karşısında böyle elinde olmayan dalgınlıkları vardı. Onda o vakte kadar dikkat edilmeyen, görülüp de anlaşılmaksızın geçiriliveren şeyler buluyordu. Nihal her anlamıyla güzel değildi. Onda güzellikten daha iyi bir şey vardı. Kuralsızlığıyla, tuhaflığıyla gözü eğlendirerek geçiyordu. Hoşluk. Bütün vücudu, bütün yüzü ince şeylerden oluşmaktaydı. Garip bir rastlantı şakasıyla adından bile ince, uzunca boyuna fazla bir yepyeniklik geçiyordu. Sonra bu incelikler, renklerin belli belirsizlikleriyle karışarak onun tozlu sanılan donuk sarı saçlarından, üzerine düşen her kaygı gölgesinden kimi zaman koyulaşır, kimi zaman açılır gözlerinden, hafif bir saz rengi altında seyrek rastlanır ve ancak sezilebilir pembe dalgalar uçuşan teninden daha çok bir incelikle inceleşerek Nihal'i bir ressamın fırçasında unutulmuş renklerin rastlantı sonucu bir armağanına, yoksul renkler çizgiler içinde çizilivermiş bir küçücük yüze benzetirdi. Nihal'in iç dünyasına da bu bedenselliğin koruma kutusundan sonra olmayan bir çocukluk geçmişti. Bugün 15 yaşında bir genç kız olduğu halde herkes için bir çocuk kalan Nihal yarın bir kadın, bir eş, bir anne kimlikleriyle de gene bir çocuk kalmaya mahkum gibiydi. Behlül bu çocukların en yakın bir tanığıydı. Nihal şu uzun bunalım dönemini hep acılarının, ruhunda yıkıntılar bırakan işkencelerin çocukça isyanlarıyla geçirmişti. Bugün, şu dakikada, karşısında kendine özgü çocukça bir tutumla ellerini kilitleyerek artık bu evlenme şakasının usanç verdiğinden seziden Nihal gene bir çocuktu. Ama o acılar çektiği dönemin çocuklukları altında derin bir ruh ezinci saklayan Nihal'in, belki bu çocukluğunun, şu itirafının altında bir şey, onu tedirgin eden, daha niteliği anlaşılmamış yeni bir ruh olayı saklıydı. Behlül bunu kendi kendisine sorarken sarhoş edici, uyuşturucu bir şiir esintisinden Behlül'ün yüreğinde çürümüş halde kalan sevda çiçeklerine taze bir canlılık serpiliyor gibiydi. Bu genç kızın katıksız ruhunda ilk ürküntü titreşimini uyandırmış olabilmek, onun saydam düşlerini ilk şiir ve hülya nurlarını serpmek, yıpranmış her türlü tutkulardan artık yorgun çıkmış yüreği için öyle temiz ve yüce ve parmak bir yeni hayat ufku açıyordu ki, Behlül yeniden bir dakika yelik düşerek Nihal'e, ''Lakin bu seni niçin sıkıyor?'' dedi. ''Bu şakanın ciddiliği kazanmasına bir engel mi var?'' Bu soru öyle elde olmaksızın, öyle bir dakikalık içtenlikle titretti ki Nihal, sanki kendisini birden korkutan bir şeye karşı büyümüş gözlerinin bir noktaya saplanmış bakışıyla baktı. Sonra Behlül'ün sorusunun yalnız ilk bölümüne karşılık vererek, ''Bu beni neden sıkıyor biliyor musunuz?'' dedi. ''Size anlatmaya çalışayım. Ama bakınız, bu biraz karışık bir şey. Ben de pek anlamıyorum ki.'' Herkesle birlikte bu şakaya gülerken birdenbire içimde darılmak, şakayı bir kavgaya çevirmek için istek duyuyorum. O zaman babama, Firdevs Hanım'a sert bir karşılık vermemek için kendimi zorluyorum. İşte durunuz, size bir şey daha söyleyeyim. Ben ki size hiçbir şey söylemekten sıkılmam değil mi? Bunu pek iyi bilirsiniz. İnanır mısınız? Şimdi size bunları anlatırken sıkılıyorum. Hep böyle sizden artık sıkılır oldum. Gördünüz mü bir kez? Biz ki dost olmaya karar vermiştik. Bu şaka çıktıktan sonra artık bu mümkün olmayacak. Bana gücenmezseniz size bir şey daha itiraf edeyim. Şimdi elden geldiğince sizden, üstelik herkesten, bütün bu şakayı yapanlardan uzak kalmak, kendi kendime kapanmak istiyorum. Evin içinde herkes her fırsatta bundan söz ediyor. Yalnız biri, Beşir. Oh, bilseniz şimdi herkesten çok onu seviyorum. Anlıyor musunuz? Demek istiyorum ki siz de bu şakadan artık söz etmeyecek olsanız sizi de gene sevmeye başlayacağım. Behlül bu katıksız çocuk yüreğinin, bu bilinmeksizin taşıyan itiraflarını şaşkın suskun dinlemişti. Nihal bitirdikten sonra elini uzattı, onun elini tuttu ve sesinde ufak bir titreşle, ''Hayır, tam tersine, bundan söz edelim Nihal. Niçin sanki bu şaka sonuçsuz bir oyundan başka bir şey olmaksızın kalsın?'' dedi. Nihal elini çekmek isteyerek güldü. Gene Mademoiselle de Corton taklidini yaparak, ''Çünkü...'' Behlül ona söylemek istiyordu. Hayır, söyle, söylesene. Çünkü neden? Nihal kararsızlık geçirmeden karşılık verdi. Çünkü evlenmek için sevmek gerek değil mi? Bunu herkes söylüyor. Demin siz de onaylıyor gibiydiniz. Şu halde madem ki ben sizi sevmiyorum. Seviyorum ama, anlıyor musunuz? Nihal en son elini çekerek ayağa kalkmıştı. Behlül'ün karşısında duruyordu. Behlül de ayağa kalktı ve bu kez bir itirafın içtenliğiyle. Lakin dedi. İşte ben seni seviyorum Nihal. Ben de buna ilk önce garip bir şaka olmaktan fazla önem vermemiş olduğum halde. İşte bugün ve özellikle bu dakikada. İşitiyor musun Nihal? Amcama gidip. Artık bu şaka bir şaka olarak gereğinden çok uzadı. Nihal'i bana veriniz bu iş bitsin demeye bir engel görmüyorum. Bu cümle ağzımdan bir anda çıkmıştı. Nihal dudakları bembeyaz duruyordu. Şakakları vurmaktaydı. Birden bir hışırtıyla başlarını çevirdiler. Bihter sapsarı odanın kapısını iterek girmişti. Behlül dudaklarını ısırdı. Bihter işitmiş miydi? Bihter tutuk bir sesle, Behlül Bey dedi. Bugün İstanbul'a inecek misiniz? Size verilecek bir iş var. Bihter bunu söylerken Behlül'e bakan gözlerinden vahşi bir anlam vardı. Nihal durmayarak odadan çıkıyordu. Behlül çok şiddetli bir öfke taşmasını zor tutarak yalnız evet demişti. Nihal odadan çıkar çıkmaz daha onun uzaklaşmasını beklemeyerek Bihter durdu ve her şeye hazır bir kadın hırsıyla, göğsü şişkin, gözlerine derin bir kesin kararlılık anlamıyla. Artık bu şaka gereğinden fazla sürdü. Siz de kabul edersiniz ki bu daha fazla süremez dedi. Birden Behlül'de böyle her türlü tehlikeye karşı odasına gelen bu kadın için yenilemez bir isyan duygusu uyanmıştı. Hemen karşılık verdi. Ben de şimdi Nihal'e bundan söz ediyordum. Bu şakanın bir gerçeğe dönüşmesi zamanı artık geldi sanıyorum. Behter'in çaresiz, kahrolmuş aşkı sanki göğsünü yırtan bir iniltiyle boğulurcasına bir çığlıkla boğuk, vahşi bir ses çıkardı. Ha? Dedi. Bir saniye kadar sürdüremeyerek durdu, sonra taşarak. Demek sonunda itiraf ediyorsunuz. Sonunda bütün oyunlar bitti. Artık beni aldatmaya bile gerek görmüyorsunuz öyle mi? Ama bu evlenme olmayacak anlamıyor musunuz? Her şey, evet her şey. Üstelik Keti. Bakınız adıyla bile biliyorum. Evet üstelik Keti. Yalnız Nihal değil. Yalnız bu evlenme olmayacak. Behlül artık her şeyi kırmak. Bu kadını adam akıllı küçük düşürmek ve bu kez unutulmayacak bir horlayışı aralarına bir düşmanlık koymak için bir saniye içinde karar verdi. Bu şakadan başka bir şey daha var ki asıl o gereğinden fazla uzadı. Size ceplerimi karıştırarak mektuplarımı okumak, odamın kapılarında içeride söylenen şeyleri dinlemek hakkını veren ilişki sonunda artık katlanılmaz bir cesaret halini alıyor. O ilişki size beni evlenmekten yasaklamak hakkını veremez. Bihter bu dakikada Behlül'le sevişmesinde ezilen, horlanan, her şeye katlanan Bihter değildi. Bihter, Behlül'ün düşüncesinde yaşattığı, görmek istediği Bihter, kendisine verilen hakları yırtıcı tırnaklarıyla savunmaya gelen bir Bihter olmuştu. Hemen karşılığını verdi. Bu evlenmeden belki ama bu evlenmeden sizi yasaklamak bence bir hak değil, üstelik kesin bir görevdir, vahşi bir halde gülüyordu. Amcanızın kızıyla evlenmek, o amcanızın ki, birden öfkeyle ayağa kalktı. Lakin anlamıyorsunuz ki bir gün, şimdi buradayken içeriye giren kadın onun yüzüne karşıda haykırabilir. Seni aldatan bu adam şu dakikaya kadar beni de aldatıyordu. O senin için bir koca olamaz. Çünkü daha önce kendisini başka birisine vermişti, bana diyebilirdi. Bu evlenme, lakin bu kirli bir şey, daha kötü, bu bir cinayet. Behlül bu tehditin karşısında titremişti ama yenik düşmemek istedi. Unutuyorsunuz ki aramızda ondan daha kirli bir şey, ondan daha büyük bir cinayet var. Bihter bir adım geri çekilerek bu acımasız horlanmaya yalnız uzun bir tiksinmeyle karşılık verdi. Oo, dedi. Demek bu aşk bir vakitler bu adamın ağzında ona yeniden can veren, bütün çürümüş duygularını arıtan, bu çok yüce, kutsal bir şey olduğuna ilişkin güvence verilen bu aşk, bugün o yalanlara inanan zavallı kadının yüzüne kirli bir cinayet olarak fırlatılıyordu. Bir an içinde Bihter, ikide bir de aşklarının ortaya çıkması olasılığına karşı bu adamın ağzında yenilenen o düşün güzel tatlı resini, o yeşil sevda yuvasını düşündü. Bu yalana inanmıştı, bu adamın bütün yalanlarına inanmıştı. Oh, ne acı aldanış. Birbirine bir söz söylemeyerek gözlerinde derin bir düşmanlıkla bakıyorlardı. Bir saniye oldu ki Bihter kendisini horlayan bu adamın karşısında hemen oraya yığılıvererek ağlamaktan korktu ve burada daha fazla kalmak istemeyerek tek bir söz eklemeksizin yürüdü. Son bir umudu vardı. belli belirsiz bir umut. Ola ki bu adam onu böyle salıvermek istemeyecekti. O çıkarken koşacak, ellerine sarılacak. Hayır, aramızda yalan olan bir şey varsa o da bunlardır. Ötekiler gerçekti. Evet, yalnız onlar gerçek diyecekti. Ama Behlül kımıldamaksızın bu kadından bir rica bakışını bile esirgeyerek çıkmasına izin vermişti.